Ayrım 69.
Yoluna çıkan kitapçıya girip raflara baktı. Divan edebiyatı beyanındadır görünce sevindi. Abdülbaki'nin çok söz edilmişti son günlerde. Yarı alaylıydı Baki Hoca'ya karşı tavrı Turgut'un. O biçim derlermiş, sana ne diye kızıp bağırmıştı Turgut'a. Eşcinselliğe karşı nasıl önyargılıydı oğlan? Bu kitaba da o yüzden karşı çıkıyordu belki de. Sen önyargılı değil misin? Neye önyargılıyım? Eşcinselliğe önyargılı değil misin? Tartışmayı bile göze alamadın oğlanla geçmişine duyduğun karmaşayla. Sağlıksız biçimde örtbas ediyorsun. Oğlan senden utancını sakladı diye yollara düştün. Sen ona söyleyebildin mi? Dolan dur bakalım sokaklarda. Köşeye kıstırılmaktan kurtulma çabasındaydı sanki. Lokanta aramaya başladı, çok acıkmıştı. Şükran lokantasını salık vermişlerdi. Sordu, gösterdiler. Ekmek karnesi olmadığı için İstanbul'da unutmuştu. Büyük lokantalara gitmeyi yeğliyordu. Çelik Palas'ta sorun etmemişlerdi. Garsonları biraz gördün mü oluyordu. Paran varsa her şey vardı. Burası Türkiye. Yemekten sonra elinde gazeteler, yeni aldığı kitaplarla oteldeki odasına çıkınca canını sıkan sorgulamanın yanıtını verdi hemen. Ben o oğlanı geçmişindeki bir olaydan sorumlu tutmuyorum ki. Bir oğlanla ya da bir kadınla yediği naneyi söylemiş söylememiş umurumdaydı benim. Ona ne benim geçmişimden? Erkek binnazlarla damdösyonda ne halt ettiğimizi mi anlatayım ona? Ya da şunla bununla bilmem ne ettiğimi? Anlatabilir misin? Anlatırım gerekirse, ne var yani? Bir başkasını soktun mu yaşamımı onunla birlikteyken? Onun soktuğunu nereden biliyorsun? Yıkılan konaklı olmuş bitmiş biri ise illa örtbas edeceksin o herifin suçunu. Şimdi bile burnumda karının ağır kokusu be. Gazeteleri gözden geçirdi. Divan edebiyatı beyanındadır'a baktı. Yazılanlar doğru gibi görünse de tam yargıya varamıyordu. Yatsıyıp koca bir eski edebiyatı silip atmak doğru bir yöntem miydi yani? Bu eleştirel yaklaşımı Turgut'tan esinlenerek edindiğini düşündükçe artan kızgınlığını güç bastırıyordu içine. Upton Sinclair'in Altın Zincir'ini okuduğunda uyarmıştı onu Turgut. Bakma militan görünümüne demişti. Aslında tekkeci kafayla yazılmış, yanlış, yanıltıcı bir kitap. Kendi düşüncesi miydi sanki? Parti kanallarından duyup öğrendiği şeylerdi. Oradan da doğruluğu. Şimdi ne yapacağız peki? Bırakacaksın bu aptalca kaçışı. Karşını alıp bir güzel konuşacaksın oğlanla. Senin ilişkimi kesmek istiyorum dersin istersen. Söyle partiye başka birini gönderip bağ kursunlar benimle dersin. Bu kadar basit. Bir daha da görmezsin yüzünü. Evet, çok basit. Bizim ilişkimiz ne olacak peki? Onu da sen düşün. Sonra parti ben istiyorum diye gönderir mi birini hemen? Ona soracak nedir bu diye. Ne bilirim olayı nasıl anlatacağını? O kadar mı güvensizsin bu adama? Güveni kaldı mı? Kendine güvenin kalmamış. Senin sevgin ikinize de yetecekti, sana bile yetmiyor. Gözleri doldu, tutamadı gene. Bu kadar mı çok seviyorsun? Sevgisinin de belasını versin, Turgut'unun da, kentinin körfezinin de. Hıçkırığını bastırmak için lavaboya gidip bol bol soğuk su çarptı yüzüne. Durulmuştu, gelip oturdu koltuğa. İki yabancı dil biliyordu, yararlanamıyordu doğru dürüst. Marx'ı, Lenin'i okuması gerekmez miydi şimdi? Buldu oku bulabilirsen. Hilmi Ziya'da vardır diyorlardı. Verir mi varsa da? Yaklaşıp açılsam belki. Gizliliği bozmaması istenmişti. Sokulma herife demişti Turgut. Kim oluyormuş Turgut? Gidip konuşurum istediğim gibi de. Adam nasıl karşılar bakalım. Polis mi sanır ne kim bilir? Gölgesinden korkuyormuş zaten. Bir sürü faşist yöremde görmüyor mu herif? Nereden bilsin ki ben... Sadrettin Celal var eskilerden bir de. Gölge gibi görünür koridorlarda şöyle bir. Yüzüne bile bakmaz adamın. Hiçbirinin partiyle ilişkisi yokmuş demişti Turgut. Ne belli uydurmadı. Her şeyi o bilecek çünkü. Senden daha iyi bildiği şeyler var. Yatsıyamazsın. Yatsıdığım yok. İnsanları kandırmasını çok iyi biliyor. Düştümse düştüm ölçüsüzlüğe. Ne yapayım? Ne etse tutamıyordu kendini. Hemen her gün ara sıra yağmur kesintili güzel havalarda İzmir'in sokaklarını aşınladığı 3 gün boyunca da aşması kolay olmadı bu duygusal ölçüsüzlükleri. Müzeyi gezdi. Kitaplığa uğrayıp kitaplar karıştırdı. Pazar matinesine gitti. İstanbul'da görmediği sevimli haydut Jesse James filmini gördü çoluk çocuk gürültülü bir sinema kalabalığıyla. Sarsıntıyı atlatmadığını bilse de içinde bir şeyler değişmeye yüz tutmuştu. Çok da iyi olmuştu bu yolculuğa çıkışı. Biraz gezip dinlenmişti ne güzel. 3. günün akşamı Bandırma yoluyla dönüş biletini aldı gidip ertesi sabah için. Otele girerken yanında minik bir kız çocuğuyla önü sıra taksiden inen bir kadını hemen tanımış geçiyordu ki döndü Necla sesiyle. Ester'di. Sınıf arkadaşı bir Yahudi kızı damdösyondan. Erkek binnazın askıntı olup da yüz bulamadığı, sessiz güzelce bir kızdı. Binnaz'la kavgaları bu yüzden çıkmıştı biraz da. Kızın Necla'yı gösterdiği yakınlığı kıskanarak sataşmaya kalkışması bardağı taşıran son damla olmuş, yatakhanede saçını başını yolmuştu karının. Çocuğunu bırakıp en sıcak biçimde boynuna sarılan Ester'i nasıl karşılayacağını bilemedi önce. Toparlandı. Ay nasıl sevindim Necdacığım diyordu kız. Ya o da çok sevinmişti. Tedirginlikten kurtulmaya çalışıyordu bir yandan da. Girip lobiye oturdular. Annesi gibi uslu, sessiz Liza da oturdu yanlarına. Annesinden çok çocuğa ilgi gösteriyordu. İçi kaynamıştı. Ne tatlı çocuk. Kıvırcık sarı saçları, süt mavisi gözleriyle annesi tıpkı. Üniversitedeymişsin diye duydum. Babanın izin vermediği bir doçentle evlenip ayrılmışsın evden dediler. Güldü Necla. Üniversitedeyim de evlenmedim dedi. Kim uydurmuş onu? Perihan'dan duymuş. Hani bir alt sınıfta Üsküdar'da dedikleri çilli peltek gibi konuşan. Anımsamamıştı. Zorunluydu sanki. Anımsatmak için Ester'in özenerek ayrıntıladığı okul günlerinin silik anılarını yapay bir ilgiyle baş sağlayıp dinler göründü. Olayın doğru olmadığını öğrenince öyküyü daha rahat tamamladı Ester. Neler uyduruyor şu insanlar. İstemediği adamla evlendi diye inmilmiş babasına demişlerdi. Babasının hastalığını doğrulayıp evlenmeyi bir kez daha yalanladı Necla. O ne yapıyordu? Bir otomobil acentası sahibi tüccarla evlenmişti o. Manisa'da oturuyorlardı. Her üç ayda bir doktor yoklamasına getiriyordu Liza'yı. Ünlü bir çocuk doktorunu İzmir'e. Artık iyileşmeye yüz tutan astımı varmış. Sabah gelmişlerdi. İyi ki gelmişlerdi. Taşralı konukseverliğiyle birkaç günlüğüne olsun Manisa'ya götürmeye kalktı Necla'yı. Kolay olmuyordu diretmesi. Bir bok vardı sanki. Gidip şu oğlanın kentini, köyünü görmeyi bu kadar isteyecek. Güç atlattı isteridi. Başka bir zaman olurdu belki. Yarın kesinlikle dönmek zorundaydı İstanbul'a. Bir iki gün dinlenmeye çıkmıştı habersiz. Öbür gün fakültede bulunması gerekliydi. Geç saate kadar oturdular lobide. Damla Özcan'ın o sessiz, silik kızı ne çok şey biriktirmişti. Tek tek izlediği okul çevresindeki son eksiği de karşısına çıkıvermiş Necla ile kapatmanın coşkusuyla ara sıra sorular sorarak anlatıp durdu. Binnaz'ı sordu bir ara, biraz çekingen. Bilmiyordu Necla, nereden bilsindi? Hatay'da İskenderun'da diye duymuş Ester. Süryani bir kadınlaymışlar. Güldü Necla, tutamadı. İzleyiciliğine gülmüştü kızın. Ester de güldü. Binnaz'a gülmüştü o belli ki, biraz kızararak. Ester'deki kızarmayla üşüşü veren bir sürü çağrışımın yarattığı tedirginlikten kurtaramadı kendini. Göz göze gelmekten kaçındıkça tedirginliği arttı bir süre. Bir ara yakalandı Ester'in gözlerine. Şimdi bayağı utanmazca bakıyordu sanki kız. Ne dupduru gözleri var ama. Kim bilir? Biçimine gelince Binnaz'dan açıp kimi kız arkadaşlarından söz etti gene Ester. Bugün de birlikteymişler kimileri. Evlenip ayrılmış kocasından birisi. Yadırgamadığını mı anlaştırmak istiyordu bu tür ilişkileri? Nedir bu kız? Yoksa beni mi yokluyor? Çıkıp odamıza şu karıyla şimdi... Geç vakit kırılmışlığını saklayamayan kızı yalnızlığına bırakıp ayrıldığında iyice duyumsamıştı eğilimini. Karşılaşınca gösterdiği coşkunun nedeni varmış. Dipdiri konuşması bir ara kocasından söz ederken pörsümüş gibiydi. Dünyası ayrıymış onun. Dünyası ayrı olmayan erkek mi var kızım? Gene de istiyoruz erkeği işte. Geç saatlere kadar uyuyamadı yatağında. Hüzünle bulanık mavi bakışıyla Ester de bir yanına uzanmıştı. Ertesi sabah başlayan uzun, insanı canından bezdirecek kadar sıkıcı, kalabalık, pis tren yolculuğu boyunca da aklına takılıp durdu kız ikide bir. Fakülte adresini almıştı. İstanbul'a gelince arayacaktı Necra'yı. Arasın bakalım. Ben nerede olacağım kim bilir. Geç vakit indi İstanbul'a Bandırma vapurundan. Eve geldiğinde 11'i geçiyordu. Korkulu hevecenlikle merdivenleri çıkıp da radyo üzerindeki Turgut'a bıraktığı pusulasını olduğu gibi bekler bulunca üzüntü kapladı içini. Uğramamış oğlan. Bu gece çıkar gelir mi şimdi? Gidip kapattı ışığı, koltuğa çöktü. Yaşam hiç değişmemişti demek. Ölüyordu uykudan, hemen yatağa dalmak deneyisi. Ama bu kör olası kaşıntı gene, sinirden belki de. Üst üste omuz omuzaydık bir sürü insanla trende. Siniri var mı? Yatağa yorganı bit sararsak bir de, bakmak gerek çamaşırlara, hadi sallanmadan. Gitti kalkıp gene elektriğe uzanıyordu ki çıngırak sesiyle donup kaldı birden. Geldi, ne yapmalıydı şimdi? Yaşamında hiç karşılaşmadığı bir şaşkınlıkla içeri doğru kaçıp saklanmalı mı, kapıya mı inmeliydi derken merdivenlerdeydi. Kapıya birkaç basamak kala kilidin içinde oynayan anahtarın tıkırtısıyla bir yabanın ürküye kapıldı yeniden. Son basamağa inince tutamadı. Sanki içgüdüsel biçimde merdivenin altına attı kendini. Yüreği küt küt vuruyor, bütün gövdesini yalayan bir ürpertiyle titriyordu. Kapı açılıp gelenin merdiven başındaki elektriği kolaylıkla bulup yaktıktan sonra yukarı doğru çıkmasıyla kımıltısız sindi merdiven altındaki köşeye. Turgut'tu bu. Ne yapacaktı? Çıksa mıydı karşısına? Ne diyeceklerdi birbirlerine? Yorgundu, güçsüzdü. Karşılaşmayı hiç beklemediği bir durumda yakalanmıştı en kötüsü de. Biliyordu, bir adım atsa kendini kollarında bulacaktı bu adamın. Sonra? Bu yenilgiye düştüğü anda bir daha kopmayı bile beceremeden acılar içinde katlanacağı bir yaşama yazgılanacaktı. Merdivenlerden inmeye başlayan ayak sesiyle kas katı kaldı sindiği yerde. sokak kapısının yavaşça çekilip kapatılmasıyla içinin kararı vermesinden titrer gibi yalnızlığa battı. Saklandığı merdiven altından çıkarak yaklaştı kapıya, dikildi bir süre. Şu kapının arkasına kol demiri çekip bitiremiyordu bu işi. Devrimci bir görev üstlenmişti, adı edilmemiş de olsa yükümlülüğü vardı partiye karşı. Parti Turgut demek değil artık. Parti istemiyor, ben istiyorum diyen Turgut'a gözümü kırpmadan teslim olduğum gün gerilerde kalsa da yolumdayım. Kesin mi? Turgut gitti. Ben kol demiri vurup kapatmıyorum kapıyı işte. Kaldı mı kesini? Kalmıştı. Güvenilir bir kanıta dayanmadığı duygusuyla mutsuzdu. Yorgun çıktı merdivenleri. Radyo üstündeki kağıt yoktu. Turgut almış demek. Bildirisi ulaşmıştı yerine. Ne yapacaktı acaba şimdi Turgut? Bir kızgınlığın öcünü almanın ardından hiç beklemediği biçimde düştüğü ikircililikle tedirgindi. Doğru mu yapıyordu? Ne yapmıştı ki daha? Uzun saatler uyuyamadı yatağında. Ev soğuktu, yatağı soğuktu, içi soğuktu. Harlı bir ateş yakıp kavuruyordu her yanını gene de. Yorgun, ezik kalktı sabah geç vakit. Giyinip çıktı evden. Kar topluyor dedikleriydi hava. Beyazıt'taki muhallebiciye girip limonlu bir çorba içti. Sabah sabah çorba içmek o köylünün işi. Körle yatan şaşı kalkar der bizim hala hanım. Bize de bulaşmıştır bir şeyler. Annesine telefon açtı muhallebiciden. Mükerrem Hanım'ın kaygılı sesiyle kalkıştığı soruşturmayı bir iki sözle atlatıp kapattı. Bildiği gibiymiş Eşref Bey. Şimdi ne yapacaktı? Fakülteye gidecekti. Geri geri gidiyordu ayakları. Laleli'ye doğru yürüdü. Jülide'ye uğrasaydı bir. Evde midir? Apartmanın merdivenlerinden sonra zille başlayan tıkırtılı ayak sesiyle evde olduğunu anlayınca sevindi. Onun terlikleri bu. İri iri açtığı şaşkınlık, sevinç, kızgınlık dolu gözleriyle daha kapıda başlamıştı Jülide. Olacak şey miydi bu yaptığı? Çılgına dönmüştü o. Salih de kaygılanmıştı yeni konu. Amma büyüttün dedi Necla. Gezip dinlendin biraz. Ne var bunda? Salih provadaymış. Çok sevinecekmiş o da. Haftaya kısa bir turneye çıkıyorlarmış onlar tiyatroda bir bölük. Bursa, Balıkesir filan. Aman onların olsun Bursaları da, Balıkesirleri de. Gidip gitmemekte kircikliymiş Jülide aslında. Gitmezmiş artık. Bu girişten sonra anlaşıldı Jülide'nin niye bu ölçüde evecen olduğu. Necla'yı yetiştirmek için sabırsızlandığı önemli haberleri vardı. Kimi görmüşlerdi onlar? Ne bilsin de Necla? Süheyla'yı dedi gizemli bir gülüşle. Kimmiş Süheyla? Daha önce anlattığı öykünün eksiklerini keyifli bir yükümlülüğü yerine getirir gibi coşkuyla ayrıntılamaya başlayan Jülide'ye açık vermemek için pek ilgili görünmeme çabasıyla dinlerken çok yorgun duyumsadı kendini. Muharrem ayarlamıştı. Bir gece çalıştığı gazinoya gitmişlerdi Jülide'ler kimi dostlarıyla. Sitare masalarına gelmişti. Asıl adının Süheyla olduğunu da Muharrem söylemiş Salih'e. Çok şeker kız Necla'cığım diyordu Jülide. Çok da iyiye benziyor. Hiç o bildiğimiz şarkıcı karılardan değil. İlgisiz dinlemeye çalışırken içi kanar gibiydi Necla'nın. İyi ya dedi gülerek. Evlensinler Turgut'la ne güzel işte. Allah mübarek etsin. Sesindeki gizli titreşimi sezinlemeyecek denli aptal olmadığını, bir suçluluğu üstlenerek kanıtlamak ister gibi sustu Jülide. Oturduğu köşeden basan sessizliği bozmak için kalktı Necla. Ay ben bir yıkanayım dedi. Senin ev sıcak. Yollarda bitlendim diye korkuyorum. Asıl korkusunu gizlemek için girdiği banyo iyi gelmişti sinirlerine. Çok şeker kızmış. Niye olmasın? Turgut da şeker oğlandır. Buldular birbirlerini. Sen de pek şekersindir Jülideciğim. Hele senin o Salih'in. Provadaymış bereket. Ona katlanmak vardı bir de. Bu ıslak saçlarla nasıl çıkacağız bu havada? Bir de hastalık şimdi. Aman olursam olurum. Çok önemli sanki. Ne kadar sürecek bakalım erinçli görünüm içinde duygularımı şu Jülide'den bile saklama oyunu. O da yutuyor mu? Yutmadığının belirtisi gibi banyodan çıkınca demlediği çayı tepside uzatırken epey dolaylı yoldan sözü gene oraya getirdi Jülide. Çok dişli, varsıl bir herifin pençesindeymiş kız. Muharrem'in anlattığı. Turgut'un saklaması da ondanmış ola ki. Korkuyormuş heriften. Korkulası herifmiş hani. Jülide'yi susturmak gücünü bulamıyordu kendinde. Merakını yenemiyordu hepsi bir yana. Vah Turgutçuğum, korkuttular seni demek. Şarkıcı karılara dost tutulmak kolay mı? Bar fedailiği gibi bir şey. Yüreği cız etti birden. Gerçekse bir bıçak attırırlarsa bir gün. Allah'ın belası köylü. Nasıl çelişkili duygulara düşürüyordu insanı. Atarlarsa atarlar bıçağı ne yapayım kendi düşünsün. Şarkıcı dostluğuyla devrimciliği birlikte hem de yoldaşını kazıklayarak yürütmeye kalkanın onur payı bu olur. Bir kıvılcımla yepyeni bir ateş düşmüş gibiydi içine. Demek tehlikedeydi olan. Saçmalama. Gerekçe yaratmaya kalkma olana yanaşmak için. Aklımın ucundan geçmiyor. Öyle bir geçiyor ki. Geçiyorsa geçiyor. Hiç değilse karşıma alıp bir uyarmak da mı düşmez bana? Git ayaklarına kapan istersen. Saçmalama dedi Jülide'ye. Gidip de ne yapacağım o karıyla gazinoda ben? Tanrı Turgut'una kavuştursun bana ne? Bir gece Necla'yla da gelelim diye Salih dedi. Salih demiştir herhalde. Böyle parlak düşünce başka kimden doğar? Fakülteye gitmesini anlamsız buldu Julie'de. Yıkanmış çıkmasına gerek yoktu bu havada. Mansur Bey hastaydı, bronşitmiş, günlerdir gelmiyordu. Halide Hanım Ankara'daydı. Örbah da yoktu bugün, yarın. Gidip ne yapacaktı fakültede? Galip Bey'i görmüştü Mansur Bey'in odasından çıkarken geçenlerde. O sormuştu Necla'yı. Çekilmiş bir köşede dinleniyor ya da çalışıyor olmalı demiş. Bir arayanımız olmuş hiç değilse. İyi kıvırmışsın Jülideciğim, yalan da sayılmaz. Ne desindi? Annesinden duyduğunu söylemişti. Aslında meraktan ölüyordu o da. Galip Bey'e telefon edecek miydi? Hayır, Turgut Bey'e edeceğim. Terslemek geliyordu içinden. Hiç kimseye telefon etmeyeceğim dedi. Demin anneme ettim, o kadar. İyi haberini sona bırakmış Jülide. Aylardır beklediği yardımcı öğretmenliği gelmiş Rum Lisesi'ne. Ay başında başlıyormuş. Fransızca okutacakmış. İstanbul'a öğretmen atanmak yardımcı da olsa sorundu. Ankara'dan arkacı bulmuştu Salih. Necla'nın gelmesini beklemişler ıslatmak için. Bir şenlik daha. Salih'in gecede oyunu olduğu için geç saate kadar kaldı Jülide ile. Eve geldiğinde 12'yi geçiyordu. Gelince yaktı merdiven başındaki ışığı. Dün gece Turgut'un gözünden nasıl saklandığını yoklar gibi soluğunu tutarak sindiği yere baktı. Yorgun tırmandı merdivenleri. Katların kilitli kapılarını ayrı ayrı gözden geçirdi. Merdiven başında karşısına zop diye Turgut dikilecekmiş gibi bir gülünç korkuyla çıkıp yattı. Uzun saatler uyuyamadı gene.